Ayrım 43, sayfa 355. Yalan 19. Atatürk devrimleri ve İslam. Atatürk'ün tüm devrimleri İslam'a aykırıdır. Atatürk'ün tüm devrimleri İslam'ın özüne, Kur'an'a uygun, din zannedilen hurafelere, uydurmalara aykırıdır. Hangi şey ki akla, mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın, o şey dinidir, diyen Atatürk'ün tüm devrimleri her şeyden önce akla, mantığa ve milletinin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygundur. Turhan Olcaytu, 1971'de yayımlanan Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk Ne Yaptı adlı kitabında kutsal dinimizin başlıca emirleriyle peygamberimizin hadislerini ele alarak bu buyrukların ışığı altında Atatürk'ün yaptığı devrimleri din açısından incelemiştir. Olcaytu bu incelemesi sonunda Atatürk devrimlerinin İslam'a aykırı değil, tam tersine gerçek İslam'a uygun olduğu sonucuna varmıştır. Şöyle diyor Olcaytu: o, ulusunun uygarlık alanı üzerinde yaşamasını arzuladığı zaman bunun gerçekleşmesini şöyle düşünüyordu: uygar yaşantı ancak bilim ve fen ile olur. Bilim ve fen neredeyse oradan alacağız ve ulusun her ferdinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Her yönüyle ilerlemeyi emreden dinimizin de esası budur. Atatürk'le Allah Arasında adlı kitabın yazarı olarak ben de aynı görüşteyim. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk de kitaplarında ve yazılarında Atatürk'ün bağımsızlık ve aydınlanma savaşının Kur'an'ın ruhuna uygun olduğunu bütün delilleriyle gözler önüne sermiştir. İslam dininde şer'i konular iki bölüme ayrılmıştır. 1. Öteki dünyayı ilgilendiren konular. Bunlar Allah'la kul arasındaki ibadete ilişkin namaz, oruç, hac, zekat gibi kurallardır. 2. Bu dünyayı ilgilendiren konular. Bunlar da üçe ayrılır. 1. Münakehat, evlenme, boşanma ve aileyle kurallar. 2. Muamelat, mal, borç, dava konularıyla ilgili kurallar. 3. Ukubat, suç ve ceza ile ilgili kurallar. Ayrıca bunların dışında kalan feraiz yani miras kuralları vardır. Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu bu konuda şöyle diyor: Atatürk'ün hukuk alanında yaptığı devrim, dünya ile ilgili kuralları tıpkı Tanzimat'tan bu yana kabul edilmiş öteki yasalar gibi şeriattan ayrı, baştan aşağı laik yasalar içinde düzenlemek biçiminde olmuştur. O birinci bölüme yani ibadet denilen asıl din konusuna hiç dokunmamıştır. Bu duruma göre Atatürk dini kaldırdı diyenler, Atatürk İslam hukukundaki kadın köleliğini, dört kadın alma usulünü, mirasta kız çocuklara reva görülen haksızlığı kaldırdı demek isterler. Kısacası ne yönden bakılırsa bakılsın, Atatürk Türk toplumunda yaptığı büyük devrimlerle Türk insanını batıl inanışlardan, hurafelerden kurtararak ona gerçek Müslümanlık, bilgili ve aydın dindarlık yolunu açmıştır. Bir yandan devrimci Atatürkçü ve laik olmak, öteki yandan dindar olmak birbirine karşıt niteliklerin birleşmesi değil, bu nitelikleri kendilerinde birleştiren kişilerde aydınlığın, vatana, ulusa ve Tanrı'ya bağlılığın belirgin yüceliği demektir. Buna karşılık hem şeriatçı hem Atatürkçü olmak olanaksızdır. Bizim yüzyıllardan beri çökmemize sebep olan en baş etken, devlete hakim olan sahte şeriatçılıktır. İşin özü şu ki, Atatürk İslam'ın özü durumundaki ibadetleri ne değiştirmiş ne yasaklamıştır. Sadece ibadetlerin anlaşılmasını sağlamıştır ki, bu dine düşmanlık değil, dine hizmettir. Atatürk bir anlamda dini kolaylaştırmıştır ki bu da dinin zorlaştırmayın, kolaylaştırın hükmüne de uygundur. Yine Falih Rıfkı Atay'a kulak verelim. Allah birdir. Muhammed onun peygamberidir dersin, din farzlarına inanırsın, hak yemez, zulmetmez, çalmaz, kötülük etmezsin. Din bundan ibarettir. Gerisi akıl ve eğitim işidir. Asıl laisizm kafa laikliğidir. Atatürk devrinde Tanrı ikidir mi denmiştir? Hayır, Muhammed onun peygamberi değil mi demiştir? Hayır. 5 vakit namaz 4 vakte, 30 gün oruç 29 güne mi indirilmiştir? Hayır. Demek din denen şeye dokunulmamıştır. Ya ne yapılmıştır? Din dünya işlerinden ayrılmıştır. Gericilik nedir? Dünya işlerini yeniden din işlerine katmak. Şeriatçılık, Atatürkçülüğü geçmişlikle yıkmak. Yani eski medrese cehaleti egemenliğini yeniden kurmak. Bu akım toplumu ve yurdu nereye doğru götürür? Yukarıda anlattığımız utandıran aşağılığa. Yalan 20. Atatürk'ü koruma kanunu. Atatürkçüler Atatürk'ün yanlışlarını kanunla gizlemektedir. Her şeyden önce 5816 sayılı kanunun adı kamuoyunda sıkça ifade edildiği şekliyle Atatürk'ü koruma kanunu değil, Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında kanundur. Bu kanun Atatürk veya İnönü dönemlerinde CHP tarafından değil, Adnan Menderes'in DPS'i tarafından çıkarılmıştır. 25 Temmuz 1951 tarihinde çıkarılan kanun, 31 Temmuz 1951 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun birinci maddesine göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Başbakan olduktan sonra tam 1 yıl Atatürk'ün adını ağzına almayan, laikliği hiçe sayan, Necip Fazıl'ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Büyük Doğu dergisini örtülü ödenekten aktardığı paralarla ayakta tutan, dahası Atatürk Cumhuriyeti'ni Amerikancı, İslamcı politikalarla yeniden biçimlendiren Adnan Menderes, neden Atatürk'ü kanunla koruma yoluna gitmiştir? Aslında Menderes bir taşla iki kuş vurmak istemiştir. Birincisi, o günlerde Nurcuların ve Ticanilerin Atatürk heykellerine yönelik artan saldırılarının daha yeni iktidara gelen DP'ye zarar vermesini önlemek istemiştir. İkincisi, İsmet İnönü'nün CHP'sine karşı Atatürk'ü kullanma stratejisi izlemeye karar vermiştir. Bir anlamda Atatürk'ün kurduğu CHP'yi Atatürk'le vurmak istemiştir. Şöyle ki, DP bir taraftan Atatürk'ü koruma kanunu çıkarırken diğer taraftan Atatürk heykellerinin sayısını arttırmış ve paralardan İnönü fotoğraflarını çıkarıp yeniden Atatürk fotoğraflarını koymuştur. Menderes böylece aslında Atatürk'ün anısına ve eserine hiç de saygılı olmamasına karşın siyaseten İnönü'ye, İnönü'nün CHP'sine karşı bir Atatürk kültü yaratmak istemiştir. İçi boşaltılmış, sadece heykellere, paralara, kanunlara, imgelere indirgenmiş soğuk, asık suratlı ve zoraki bir Atatürk. Bugün Türkiye'deki Atatürk düşmanlığının özünde Menderes'in bu Atatürk kültü projesinin çok önemli bir yeri vardır. Buna benzer bir Atatürk kültü projesi 12 Eylül'de Kenan Evren tarafından hayata geçirilmiştir. 5816 sayılı kanun aslında hiçbir işe yaramamaktadır. Özellikle 2002'den beri AKP döneminde televizyonlarda, gazete köşelerinde ve kitaplarda resmi tarihle yüzleşme adı altında sergilenen rezillikler arasında Atatürk'e açıkça hakaret edilmesi normal bir durum haline gelmiştir. Öyle ki bugün 2015 Atatürk düşmanlığı yapmak amacıyla bizzat AKP hükümetince desteklenen Derin Tarih adlı bir dergi çıkarılmaktadır. Ve yine bugün Atatürk'e açıkça hakaret eden Kadir Mısıroğlu adlı bir meczup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aksaray'da ağırlanmaktadır. Yani 5816 sayılı kanuna göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edenler artık cezalandırılmamakta, tam tersine ödüllendirilmektedir. Dolayısıyla artık Atatürk'ü koruma kanunundan söz etmek anlamsızdır. 5816 sayılı kanun AKP döneminde fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. Bu arada Atatürk'ün ben öldükten sonra beni kanunla koruyun diye bir vasiyeti de yoktur. Atatürk kendisinin değil, ortaya koyduğu en büyük eser olan Cumhuriyet'in korunmasını istemiştir. Benim için bir taraflık vardır. Bir tarafım, o da Cumhuriyet taraftarlığı, fikri, içtimai, inkılap taraftarlığı diyen Atatürk, 1931'de Antalya gezisi sonrasında yetkililere ulaştırılmak üzere tutturduğu notlardan birinde aynen şöyle demiştir. 1. Cumhuriyeti ve rejimi koruma kanunu neşredilmelidir. Bu kanunda bizzat Cumhuriyet aleyhinde olduğu gibi, onun temellerini teşkil eden inkılap kanunları aleyhinde fiilen hareket veya harekete teşvik veyahut bu bapta söz ve yazıyla telkin ağır ceza müeyyidelerine bağlanmalıdır. Yani Atatürk kendisini koruma kanunu değil, Cumhuriyeti ve rejimi koruma kanunu çıkarılmasını istemiştir. Atatürk 1930-1931 yıllarına ait seyahat notlarının netice ve hülasa başlıklı son bölümünde yapılması gerekenleri sıralarken de birinci sıraya Cumhuriyeti ve onun temelleri olan bütün inkılap neticelerini herkese hürmetle tanıtacak bir koruma kanunu lazımdır notunu düşmüştür. Türk milletinin bir ferdi olmakla gurur duyan Atatürk, sağlığında bırakın özel kanunla korunmayı, kendisine ayrıcalık tanıyan tek bir kanun bile çıkarttırmamıştır. Bu nedenle haklı olarak benim müstesna olduğuma dair bir kanun yoktur demiştir. Aslında hatırlayacaksınız, Atatürk'ün müstesna olduğu bir kanun vardır. O da 2307 sayılı özel kanundur. Yalan 21. Kamal. Atatürk'ün gerçek adı Kemal değil, Kamal'dır. Atatürk bir Türkçe aşığıdır. Yüzyıllar boyunca yanlış kültür politikaları sonunda tükenişin eşiğine gelen Türkçeyi 20. yüzyılda Atatürk kurtarmıştır dersek fazla abartmış olmayız. Yazı ve dil devrimleriyle başlayan süreç, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, dil kurultaylarının düzenlenmesi, derleme ve tarama çalışmalarının yapılması, yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi gibi çalışmalarla taçlanmıştır. Atatürk bu Türkçe savaşının da başkomutanıdır. Bir taraftan sofrasındaki kara tahta başında sabahlara kadar dilcilerle, gazetecilerle, aydınlarla dil çalışmaları yapmış, diğer taraftan dil kurumunun çalışmalarına katılmış, yetmemiş bir dil bilimci gibi çok sayıda sözcük türetmiştir. Açı, üçgen, kare gibi 50 civarındaki geometri, matematik teriminin yanında er, erdem, esenlik, evrensel, genel, ısı, kıvanç, konuk, kurmay, kutsal, önemli, özel, subay, tüm gibi bugün de kullanılan çok sayıda Türkçe sözcük ona aittir. Atatürk 1934 yılındaki soyadı kanununu toplumsal amaçlarının yanında Türkçeyi güçlendirmek için bir araç olarak görmüştür. Bu çerçevede halkı Türkçe soyadı kullanmaya özendirmek için önce kendisi ikinci ön adı olan Arapça Kemal'i Türkçe Kamal biçiminde yazıp söylemiştir. Daha sonra Türkçe Atatürk soyadını almıştır. Yetmemiş, çevresindeki neredeyse herkese Türkçe soyadları vermiştir. Atatürk'ün düşmanlığının cahilin milli sporu haline geldiği bu günlerde Atatürk'ün bir süre Kemal adını Kamal olarak yazıp söylemesi tartışma konusu olmuştur. Buradan hareketle Atatürk'ün Yahudi olduğunu iddia eden ileri zekalılar bile çıkmıştır. Kamal konusunda Benoît Mechin, Atatürk'ün anlattığı Kurt ve Pars adlı kitabında şunları yazmıştır. Örnek olmak üzere de kendi ismi olan Mustafa Kemal'i Kamal şekline soktu. Kamal, Türkçe kale manasına geliyordu. Sonra da Atatürk, yani Türklerin babası diye bir soyadı aldı. Şevket Süreyya Aydemir de Tek Adam adlı eserinde bu Kamal konusuna şöyle açıklık getirmiştir. Bilindiği gibi Atatürk'ün asıl adı Mustafa'dır. Rüştiye'de, orta mektepte bir hoca onun ismine Kemal adını ekledi ve öylece kaldı. 19.9.1921'de Büyük Millet Meclisi ona Gazi sanını verdi. Adı Gazi Mustafa Kemal oldu. Türkçeleştirme hareketleri sırasında bir aralık Kemal adını Kamal gibi kullanma hareketleri görüldü. Buradaki Kamal kelimesi galiba kalem manasında alınıyordu. Nihayet Atatürk soyadı kanunlaştı. Kemal Atatürk oldu. Bu soyadı yalnız onun soyadı olarak kaldı. Atatürk de İsmet Paşa'ya İnönü soyadını kendisi verdi. Bunu 26 Kasım 1934'te Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınladığı bir açık mektupla yaptı. 21 Haziran 1934'te 2525 sayılı soyadı kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunun uygulama zamanını yaklaşırken İsmet Paşa ve 22 arkadaşı meclis başkanlığına verdiği tek maddelik bir kanun teklifiyle Kamal Özat'la Cumhurbaşkanımıza Atatürk soyadı verilmesini istemiştir. Teklif oy birliğiyle kabul edilerek Mustafa Kemal Paşa'nın öz adının Kamal, sonradan Kemal ve soyadının Atatürk olması 2587 sayıyla kanunlaştırılmıştır. Zabıt Ceridesi 24 Kasım 1934. Atatürk Kemal yerine Kamal adını ilk kez 4 Şubat 1935 tarihli bir seçim bildirisinin sonunda kullanmıştır. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda kaleme aldığı milletvekili seçimi dolayısıyla ulusa bildirisini Kamal Atatürk şeklinde imzalamıştır. Söz konusu bildiri basına "Önderimiz Kemal Atatürk'ün ulusa seçim beyannamesi" şeklinde yansımıştır. Arapça Mustafa Kemal adı 1934 yılında Türkçe Kamal Atatürk'e dönüşmüştür. Dolayısıyla Atatürk 1935'ten itibaren Arapça Mustafa adını pek kullanmamıştır. Hüsrev Gere de anılarında Atatürk'ün Mustafa adını da sevmediğini belirtmiştir. 5 Şubat 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Kamal konusunda şöyle bir açıklama yayımlanmıştır. Atatürk, Manastır İdadesi'nden beri kullandığı Kemal Öz adını ilk defa bu bildiride Kamal olarak değiştirmiştir. Bu değişiklikle ilgili olarak Anadolu Ajansı aracılığıyla şu açıklama yapılmıştır. Anadolu Ajansı bildiriyor. 4 Şubat tarihli tebliğde Önder Atatürk'ün öz adının Kamal olarak yazılmış olduğunu gördük. Bu konuda yaptığımız araştırmadan böyle yazılışın neden ve temeli anlaşıldı. İstihbaratımıza göre Atatürk'ün taşıdığı Kamal adı Arapça bir kelime olmadığı gibi Arapça Kemal kelimesinin gösterdiği anlamda da değildir. Atatürk'ün korunan soyadı Türkçe ordu ve kale anlamında olan Kamal'dır. Sona A üstündeki A tahfif inceltme işareti L harfini yumuşattığı için söyleyiş hemen hemen Arapça Kemal söyleyişine yakındır. Benzeyiş bundan ibarettir. 5 Şubat 1935 tarihli Ulus Gazetesi de Anadolu Ajansı'nın bu açıklamasını aynen yayımlamıştır. Anadolu Ajansı kaynaklı 5 Şubat 1935 tarihli bu haberlerde açıkça görüldüğü gibi Atatürk'ün Kemal adını Kamal'a dönüştürmesinin nedeni Türkçe aşkıdır. Ve Kamal, Türkçe ordu ve kale anlamlarında kullanılmıştır. Atatürk seçimlerinin sona ermesi üzerine yine Dolmabahçe Sarayı'ndan halka yayımladığı 8 Şubat 1935 tarihli ikinci bildirisini de Kamal Atatürk diye imzalamıştır. Bu süreçte Kemalizm kavramı da doğal olarak Kamalizm olarak adlandırılmıştır. Atatürk bir süre sonra bu Kamal adını bırakıp tekrar Kemal adını kullanmaya başlamıştır. Atatürk'ün Arapça Mustafa Kemal adı yerine Türkçe Kamal Atatürk adını kullanmaya başlamasının nedeni Atatürk düşmanlarının iddia ettiği gibi din düşmanlığı değil, Arapça karşıtlığı ve Türkçe sevgisidir. Yani işin özü din değil, dildir. Atatürk eğer dinsel gerekçelerle hareket etmiş olsaydı, her şeyden önce kendisine verilen gazi ünvanını kullanmazdı. Ancak o 1934 yılına kadar resmen ömrünün sonuna kadar fiilen gazi ünvanını üstelik bir ad olarak kullanmıştır. Hatta çevresindekiler çoklukla kendisine gazi diye hitap etmiştir. Atatürk'ün soyu sopuyla uğraşan soysuzların acaba kaç tanesi bu boyutta bir Türklük şuuruna, Türkçe aşkına sahiptir? Ayrım sonu. Sayfa 367.